Anton Çehov. Aktörün Ölümü. Seslendiren Akın Altan. Sahnede kah soylu bir baba, kah saf bir ihtiyar olan Şçipsov, uzun boylu, iri yarı, sahne yeteneklerinden çok olağanüstü fiziksel gücüyle ün salmış bir aktördü. Bir gün bir oyun sırasında tiyatro sahibiyle adam akıllı bir ağız kavgasına tutuştu. Kavganın en kızgın zamanında birdenbire göğsümde bir şeyin koptuğunu hissetti. Tiyatro sahibi Jukov genellikle her kavganın sonunda isterik kahkahalar atmaya başlar, düşüp bayılırdı. Ama Şçipsov bu sefer böyle bir sonucu beklemeden çıkıp evine yollandı. Sövüp saymalar, göğsünde duyduğu kopma onu öylesine heyecanlandırmıştı ki tiyatrodan çıkarken yüzündeki makyajı silmeyi unuttu, sadece sakalını çıkarmayı akıl etti. Şçipsov kalmakta olduğu otel odasına gelince uzun süre bir köşeden öteki köşeye gidip gelerek dolaştı durdu. Sonra da karyolasına oturarak başını iki avucu arasına aldı ve düşüncelere daldı. Hiç kımıldamadan ve tek bir kelime söylemeden, ertesi gün tiyatronun komiği Sigayev'in içeri girdiği saat 2'ye kadar bu durumda oturdu. Komik Sigayev, soluğunu tutmaya çalışarak ve odanın içerisini pis bir şarap kokusuyla doldurarak,
"Tuh, Ivanoviç!" dedi. "Niye provalara gelmedin? Neredeydin?"
Şçipsov hiç karşılık vermedi. Sadece bulanık ve boyalı gözleriyle komiğe bakmakla yetindi. Komik sözlerini sürdürerek
"Hiç değilse suratını yıkasaydın,"
dedi.
"Ayıp doğrusu. Kafayı mı çektin? Yoksa hasta mısın, nesin? Niye susuyorsun? Sana soruyorum. Hasta mısın?"
Şçipsov susuyordu. Komik dikkatle arkadaşına bakınca ne kadar boyalı olursa olsun yüzünün şaşılacak kadar sararmış olduğu, alnındaki ter ve dudaklarının titreyişi gözünden kaçmadı. Şçipsov'un elleriyle ayakları da titriyordu. Bu iri yarı gövde adeta bir şeyin altında kalmış, ezilmiş izlenimi veriyordu. Komik çabucak odayı gözden geçirdi. Ama odanın içinde şişeye ya da bir başka içki kabına benzer kuşkulu bir şey görmedi. Telaşlanarak,
"Anacığım, sen hastasın," dedi. "Allah belanı versin ki sen hastasın. Yüzünün haline bak."
Şçipsov susuyor, üzgün üzgün döşemelere bakıyordu. Komik Sigayev, arkadaşının elini tutarak sözlerini sürdürdü.
"Kendini üşütmüş olacaksın," dedi. "Baksana, ellerin ateş gibi. Neren ağrıyor?"
Şçipsov, "Eve gitmek istiyorum," diye mırıldandı.
"Sen şimdi evde değil misin?"
"Hayır, Viyazma'ya gitmek istiyorum."
"Bak sen, nerelere gitmek istiyormuş? Sen, şu senin Viyazma'na 3 yılda gidemezsin. Ne o, yoksa ananı babanı göreceğin mi geldi? Herhalde onlar çoktan çürümüş olacak. Mezarlarını bile bulamazsın."
"Orası benim doğduğum yer."
"Şu duygusallığı bir yana bırak şimdi. Bu bir ruh hastalığıdır kardeş. Bu sonraki bir iş. Sen şimdi çabucak iyileşmeye bak. Yarın Gümüş Prens oyununda Mitka rolüne çıkmak zorundasın. Bu rolü senden başka oynayacak kimse yok. Sıcak bir şey iç. Bir de sürgün ilacı al. Sürgün ilacı alacak paran var mı? Ya da dur, ben bir koşu gider alırım."
Komik ceplerini karıştırdı ve 15 kapik bularak eczaneye koştu. 15 dakika sonra geri döndü. Şişeyi Şçipsov'un ağzına dayayarak,
"Al iç," dedi. "Doğrudan doğruya şişeden iç. Birden iç. Hah, şöyle. Bulantı vermemesi için de al şu karanfili çiğne."
Komik bir süre daha hastanın yanında oturduktan sonra Onu sevecenlikle öptü ve çıkıp gitti. Akşama doğru Şçipsov'a tiyatronun Jön Premiyesi Brahma Glinski geldi. Yetenekli artistin ayağında saten iskarpinler, sol elinde eldiven vardı. Pro içiyordu. Hatta heliotrop esansı bile kokuyordu. Ama bunun yanı sıra da hamamı, çamaşırhanesi, terzisi bulunmayan ülkeye düşmüş bir turisti çok andırıyordu. Genç sanatçı ökçesi üzerinde yarım daire çizerek Şçipsov'a seslendi.
''Duyduğuma göre hastalanmışsın.''
dedi.
''Neyin var? Allah aşkına nen var?''
Şçipsov susuyor, hiç kımıldamıyordu.
''Niye susuyorsun? Yoksa başın mı dönüyor?''
''Peki, peki, sus.
Üzerine varmayacağım. Sus!''
Brahma Glinski. Bu sanatçının sahne adıydı. Kimlik kağıdındaki adıysa Guskov'du. Pencereye doğru gitti, ellerini ceplerine sokarak sokağa bakmaya başladı. Gözleri önünde, dulavra otlarından meydana gelmiş kocaman ormanda, gri bir çitle çevrilmiş bir arazi uzanıyordu. Arazinin ötesinde, pencereleri örülmüş boş bir fabrika görünüyordu. Fabrikanın bacası etrafında, geç kalmış bir karga daireler çiziyordu. Bütün bu can sıkıcı manzaralar, akşam karanlığı altında titreşmeye başlamıştı. Jön Premier'in kulağına bir şey çalındı.
Eve gitmem gerek.
Hangi eve?
Viyazma'ya. Doğduğum yere.
Brahma Glinski parmaklarıyla camın üzerinde trompet çalarak içini çekti.
Kardeş, Viyazma buradan 1500 kilometre tutar. Hem Viyazma'ya gidip ne yapacaksın?
Hiç değilse orada öleyim.
Düşündüğü şeye bak. Ölmek. Ömründe ilk kez hastalanıyor, kalkmış, ölümün geldiğini sanıyor.
Hayır kardeş, senin gibi bir mandaya hiçbir hastalık etki etmez. Sen 100 yaşına kadar yaşayacaksın. Neren ağrıyor?
Hiçbir yerim ağrımıyor. Ama ben hissediyorum.
Senin hiçbir şey hissettiğin yok. Bütün bu sendekiler aşırı sağlığından ileri geliyor. Senin gücün köpürüp taşıyor. Sen şimdi iyice bir kafayı çekmelisin. Öyle bir içmelisin ki bütün metabolizman alt üst olmalı. Sarhoşluk insanı bambaşka eder. Hani bir seferinde Rostov'da nasıl kafayı çekmiştik, hatırlıyor musun?
Bunu hatırlamak bile insana korku veriyor.
Şaşkayla ikimizin zorla getirdiği bir küçük fıçı şarabı sen bir başına içmiştin de bana mısın bile dememiştin. Üstelik bir de rom getirtmiştin. Öylesine sarhoş olmuştun ki dünyayı dümdüz görmeye başlamıştın. Bir aralık hava gazı fenerinin direğine sarıldığın gibi onu kökünden söküp çıkartmıştın. Hatırlıyor musun? O akşam Yunanları dövmeye gitmiştik. Bu tatlı anıların etkisi altında Şçipsov'un yüzü biraz aydınlandı. Gözleri parladı. Başını kaldırarak
''Tiyatro sahibi Savaykin'i nasıl dövdüğümü hatırlıyor musun?'' diye mırıldandı. ''Hey Allah'ım, ne günlerdi onlar. Hayatımda 33 tane tiyatro sahibi dövdüm. Dövdüğüm aktörlerin sayısını ise Allah bilir. Hem nasıl tiyatro sahiplerini dövdüm. İçlerinde burunlarından kıl aldırmayanlar vardı. İki ünlü yazar, bir de ressam dövdüm.
Peki şimdi niye ağlıyorsun?
Kerson'da bir yumrukta bir at öldürmüştüm. Taganrog'da bir gece 15 kadar Külhan Bey'in saldırısına uğramıştım. Hepsinin hakkından gelmiş, başlarından kasketlerini almıştım. Adamlar peşime takılmış, ''Amca ne olursun şapkalarımızı ver.'' diye yalvarmaya başlamışlardı. Ya böyle işte.
Peki şimdi ne diye ağlıyorsun?
Şimdi ise artık her şeyin bittiğini anlıyorum. Ah bir Viyazma'ya gidebilsem.
Ortalığa bir sessizlik çöktü. Şçipsov bir süre sustuktan sonra birdenbire yerinden fırladı ve şapkasını aldı. Yüzü karmakarışıktı. Sallanarak, "Allah'a ısmarladık," dedi. "Ben Viyazma'ya gidiyorum."
"Peki ya yol parasını ne yapacaksın?"
"Yaya giderim."
"Galiba sen aklını kaçırdın."
İkisi de birbirlerine baktılar. Çünkü herhalde ikisinin de kafasına aynı düşünce gelmiş olacaktı. İkisi de bitmez tükenmez ovaları, sonsuz ormanları, bataklıkları düşünmüş olacaklardı.
Jean Premier, "Hayır, görüyorum ki sen kendinde değilsin," dedi. "Bak ne yapmalısın. Her şeyden önce yatağına yat. Sonra da terleyebilmek için konyaklı bir çay iç. Tabii bir de sürgün ilacı alman gerek. Dur bakayım, sana nereden konyak bulalım?"
Brahma Glinski biraz düşündükten sonra konyağı bakkal kadın Tisitrinikova'dan veresiye istemeye karar verdi. Kadın belki acır da konyağı veresiye verirdi. Jean Premier dışarı çıktı. Yarım saat sonra da elinde bir şişe konyakla bir sürgün ilacı olduğu halde geri döndü. Şçipsov yine eskisi gibi kımıldamadan karyolada sessizce oturuyor ve yere bakıyordu. Arkadaşının uzattığı sürgün ilacını bir otomat gibi kendinde olmadan içti. Sonra da yine bir otomat gibi masanın başına geçerek konyaklı çayı içmeye başladı. Mihaniki bir davranışla bütün şişeyi bitirdi ve arkadaşının kendisini yatağa yatırmasına izin verdi. Jean Premier onu yorganı ve paltosuyla iyice örttü. Terlemesini öğütleyerek çıkıp gitti. Gece oldu. Bir hayli konyak içtiği halde Şçipsov'u uyku tutmadı. Sessizce yorganın altında yatıyor ve karanlık tavana bakıyordu. Sonra pencereden içeriye bakan ayı gördü. Tabandan gözlerini ayırarak dünyanın uydusuna bakmaya başladı. Böylece gözlerini kırpmadan sabaha kadar yattı. Sabahleyin saat 9'da yanına tiyatronun sahibi Jukov geldi. Burnunu buruşturarak,
"Hasta olmak da nereden aklınıza esti meleğim?" diye konuştu. "Ay ay, sizin yaratılışınızda bir adam hasta olur mu? Ayıp, ayıp. Doğrusu ben de korkmuştum. Yoksa dünkü konuşmamız yüzünden mi hasta oldu?" diye düşündüm. "Canım benim, herhalde benim yüzümden hasta olmadınız değil mi? Ama siz de bana, hem canım, bunlar arkadaşlar arasında olağan şeylerdir. Siz bana hem küfretmiştiniz, hem de yumruklarınızı sıkarak üzerime yürümüştünüz. Ama ben sizi severim. Vallahi de severim, billahi de severim. Sizi hem sever hem sayarım. Sizi niye böylesine çok seviyorum? Siz benim ne akrabam, ne kaynanam, ne de karımsınız. Ama hastalandığınızı öğrenir öğrenmez, adeta bir yerime bıçak saplanmış gibi oldum." Jukov uzun süre ihtiyar aktörü olan sevgisinden söz etti. Sonra onu öpmeye koyuldu. En sonunda öylesine duygulandı ki, sinirli sinirli kahkahalar atmaya başladı. Hatta bayılmaya bile kalkıştı. Ama herhalde evinde ya da tiyatroda olmadığını düşünmüş olacak ki, bu bayılma işini daha uygun bir zamana bırakarak aktörün yanından ayrıldı. Tiyatro sahibi gittikten hemen sonra asık suratlı, gözleri pek de iyi görmeyen ve hın hın konuşan trajedi aktörü Adabeşev çıka geldi. Yüzüne gizemli bir anlam vererek ve Ş harflerini F gibi söyleyerek,
"Biliyor musun Mifa ne?" dedi. "Biliyor musun ne? Senin bir sürgün ilacı içmen gerek."
Şçipsov susuyordu. Biraz sonra trajedi artisti ağzına o iğrenç Hint yağını dayadığı zaman da hep sustu. Adabeşev'in gidişinden iki saat sonra Yevlampi ya da nedense aktörlerin Rigoletto diye çağırdıkları tiyatronun berberi geldi. O da trajedi artisti gibi uzun uzun Şçipsov'u süzdü. Bir lokomotif gibi içini çekti. ve ağır ağır getirdiği çıkını çözmeye başladı. Çıkının içinde 20 kadar kan alıcı vantuz, birkaç tane de küçük şişe vardı. Şefkatle Şçipsov'un göğsünü açarak, ''Keşke beni önceden çağırtsaydınız. Hemen gelir, çoktan vantuz çekmiş olurdum. Hastalığı geçirmek hiç de zor bir iş değil.'' Sonra Rigoletto, hasta artistin geniş göğsünü avucuyla okşadı ve bütün kan alıcı vantuzları bu göğse yapıştırdı. Bu işlemden sonra Şçipsov'un kanıyla kıpkırmızı bir hale gelen aletlerini bağlarken Rigoletto, ''Ya böyle işte,'' dedi. ''Bana bir haber iletseydiniz hemen gelirdim. Para için hiç merak etmeyiniz. Ben bunu acıdığım için yapıyorum. O duygusuz adam para vermedikten sonra nereden para bulacaksınız? Şimdi de lütfen şu damlaları alınız. Lezzetli damlalardır. Bundan sonra da sürgün ilacını almanız gerek. Halis Hint yağıdır. Hah şöyle. Afiyet şeker olsun. Eh şimdi de artık izninizle gideyim.'' Rigoletto çıkını aldı. Bir dostuna yardım etmekten doğma bir sevinçle oradan ayrıldı. Komik Sigayev, ertesi sabah Şçipsov'un yanına geldiği zaman ihtiyar aktörü çok feci bir durumda buldu. Aktör paltonun altında yatıyor, zorlukla soluk alıyor, dalgın gözlerle tavana bakıyordu. Bir topak haline getirdiği yorganı çırpınmayla sıkıyordu. Komiyi görünce ''Viyazmaya, Viyazmaya'' diye mırıldanmaya başladı. Komik kollarını açarak ''Kardeş, bak işte bu hiç de hoşuma gitmedi'' dedi. ''Bak bak, işte bu çok kötü. Beni bağışla ama bu çok kabaca bir şey. Viyazmaya gitmem gerek. Vallahi Viyazmaya gitmem gerek.'' Büsbütün şaşkına dönen komik ''Bunu senden hiç beklemezdim doğrusu.'' diye mırıldandı. ''Hay Allah, hem niye ağlıyorsun? Bu hiç de iyi bir şey değil. Koskocaman, yalı kazığı gibi adam oturmuş ağlıyor. Bir aktör oturup ağlar mı?'' Şçipsov, ''Ne karım ne de çocuklarım var,'' diye mırıldandı. ''Aktör olmamalıymışım. Viyazma'da oturmalıymışım. Yaşamım mahvoldu. Ah, Viyazma'ya gidebilsem. Ah, ah, ne kötü, ne kötü. Budalaca bir şey. Hatta adice bir şey.'' Yatışan, duygularına çeki düzen veren komik Sigayev, Şçipsov'u avutmaya koyuldu. Hatta tiyatrodaki bütün arkadaşlarının el birliği ederek onu tedavi edilmek üzere Kırım'a gönderecekleri yalanını bile kıvırdı. Ama Şçipsov onu dinlemiyor, yalnız Viyazma'yı sayıklıyordu. En sonunda komik elini salladı, hastayı avutmak için kendisi de Viyazma'dan söz etmeye başladı. ''Şu Viyazma iyi bir kent kardeş. Ballı, baharlı çörekleriyle ün yapmış bir kent. Söz aramızda biraz kafayı çekmiştik. Çöreklerden yiyince bütün bir hafta şey oldum. Yani daha nesi var oranın? Ha, tüccarları da ünlüdür. Hani tüccar da tüccar ha. Çok ikramcı insanlar.'' Komik konuşuyor, Şçipsov susuyor, dinliyor ve doğrulayıcı bir biçimde başını sallıyordu. Şçipsov akşama doğru öldü. Son.